Ayrım 15, Babanın İntikamı, Mark Weingartner, sayfa 144. Sonunda onur konuğu da yanında konsilyeresi ve en güvenilir kapore Cimesi ile birlikte çatıda göründü. Richie Nobilio'nun parlak yeni motosikletçi ceketi, ona bir halk tiyatrosunda sahneye konan Batı yakasının hikayesi temsili için köpek balıklarından veya jetlerden birini oynamak üzere müracaat etmiş bir alet edevat satıcısı havası veriyordu. Hagen mavi bir Brooks Brothers takım giymişti. Michael Corleone'nin takımı siyahtı, ısmarlama dikilmişti ve Milano'dandı. Yaşlandıkça pahalı takımları mağazadan alınmış gibi gösterme konusunda garip bir yetenek geliştiriyordu. Parti konukları kibarca alkışlamaya başladılar. Küçük Sony hediyelerini aç diye haykırınca herkes gülmekten kırıldı. Don bahçeden krallara layık bir tavırla geçti, ellerini arkasında kavuşturmuştu. O geçerken konuklar ışıldıyordu. Her adımında hafifçe zıplar gibi oluyordu, farkında olmadığı bir alışkanlıktı bu. Geniş tebessümü gözlerinin altındaki siyah halkalarla kırışmış kaşlarıyla tezat teşkil ediyordu. Herkese niye zahmet ettiniz türünden bir şeyler mırıldanıyordu. Hep birlikte Mutlu Yıllar şarkısını söylediler ve bitirdiklerinde 39. katın asansör kapıları açılarak Johnny Fontaine ortaya çıktı. Kollarını açmış ve daha niceleri de diyerek şarkıyı devam ettiriyordu. Michael Corleone gözlerini kapadı ve oradaki herkesi şaşırtacak bir dilekte bulundu ve mumunu üfledi. Connie Corleone, Johnny diye cıvıldadı. Ona doğru koşup kollarını boynuna doladı. Neredeyse Fontaine'i düşürüyordu. Kendini adamın göğsüne pek utanmazca sayılmayacak ama uyduklarının efsanevi kadzosuna değmesini sağlayacak biçimde yapıştırmayı başardı. Onu hiç görmemişti ama ilk düğününde dans ederken varlığını hissetmiş ve bazı yalnız gecelerinde aklına takılmıştı. Johnny dengesini bulup selam tatlım dedi. Törende onunla yan yana görülmeyen adamlardan bazıları şimdi buradaydı. Göz kırptı. Galiba büyük bir futbol yıldızı olan senin yeğeninde. O nasıl bu arada? Dizinde sorun var dedi Connie. İkizlerin erkek kardeşi Frankie Notre Dame'da defans oynamıştı. Üniversitedeyken bile aşırı iri olan genç adam oynamak üzere Kanada'ya gitmiş ve eğitim kampında yaralanmıştı. Futbol günleri bitmiş olabilir. Bu da onu çok üzüyor. Connie Frankie'nin kötü durumuna üzüntüsünü göstermek için Johnny'nin kolunu yakaladı ama bu bir maskelemeydi. Johnny evlilikler arasındaydı. Dedikodu sütunlarında her seferinde farklı yıldızcıklarla görünüyordu. Ama Connie bunların çoğunun iki taraftan birinin halkla ilişkiler cisinin işi olduğunun farkındaydı. Kötü bir durum dedi Johnny. Frankie gördüğüm en yürekli oyuncuydu. Dedikleri gibi dövüşen köpeğin cüssesi değildir. Connie boş boş kafasını sallayınca Johnny söylediği klişeyi açıklamak zorunda kaldı. Ama Connie o lafı duymuştu. İlk kocası Carlo bir versiyonunu yatak odasında kullanırdı. Önemli olan dövüşen çükün cüssesi değil, çükün içindeki dövüşün cüssesidir. Carlo'da oyuncak bir kanişinki kadar bir organ vardı. Johnny'ninki ise muhtemelen İtalyan kurt köpeğininki kadardı. Michael ve Tom'a da kıyafet diken terzisi de Connie'ye sır olarak Johnny'nin pantolonlarının bu yüzden özel olarak hazırlandığını anlatmıştı. Connie ürperdi. Futbol çok vahşi bir spor dedi. Erotik heyecanını örtmek için çabucak düşünmüştü bunu. Bana seyretmek bile zor geliyor. Michael Corleone eğilip küçük Sonny'nin kulağına hediyelerini onun adına açılabileceğini fısıldadı. Oğlan havalara uçtu ve doğruca paketlerin yanına koştu. O paketleri açarken Michael da teşekkür sözcükleri mırıldanıp dışarı süzüldü ve tekrar yukarı döndü. Hagen da Richie Nobilio'ya bir şeyler fısıldamış ve Nobilio sanki Hagen'ın istediği şey çoktan yapılmış gibi elini sallamıştı. Nobilio ise adamları asansöre yöneldiler. Hagen de yukarı çıktı. Johnny Fontaine, Connie'nin oğullarının saçlarını karıştırarak ''Bu sert çocuklar nasılmış bakalım ha?'' dedi. ''Bunlar da sahaya çıksa iyi işler yapacaklar galiba.'' Victor ile küçük Mike ona anında hayran kalmış gibiydiler. ''Connie, dur seni Frankie'nin ablalarıyla tanıştırayım.'' dedi. Johnny gözlerini ovuşturdu. ''Galiba çift görüyorum.'' Kathy de Connie gibi güldü. Francesca ise gözlerini devirdi. Bu bayat şakaya kardeşinin gülmesini garipsemiş gibiydi. İster inan ister inanma dedi Francesca. Aslında bu şakayı daha önce hiç duymamıştık. Johnny başını dikleştirdi. Şaka yapıyordum dedi Francesca. Anladım dedi Johnny de. Kızın tepkisinde kafa karışıklığının ötesinde bir şeyler vardı. Connie Johnny'nin dirseğini yakalayıp tanıştırma faslına öyle devam etti. Johnny onun sahiplenici ellerinden kendini kurtardı ve sırayla ikizlerin ellerini öptü. Çoğu kadının eli öpülmüştür ama erkekler genelde bunu sıkılgan bir tavırla, sahte bir nezaketle yapar. Johnny Fontaine ise bir kadının elini Sicilyalı bir prens zarafetiyle öpmeyi biliyordu. Kathy belki de ilkokuldan bu yana ilk kez kıkırdayarak güldü ama Francesca ürpermişti. Francesca'nın daha önce böylesine çekici bulduğu yegane kişi başkandı. O da bir kadının elini nasıl tutacağını bilirdi. Belki de o deneyim yüzünden Francesca ürpermesinin bir anlamı olmadığını düşündü. Öpücük, ürperme. Bunlar sadece evcilleşmiş bir kurdun salon taktikleriydi. Üstelik o dakika fark ettiği gibi teras giderek soğumuştu. Fakat Francesca'nın üstüne bir kazak almaya hiç niyeti yoktu. Johnny her nasılsa biraz daha oyun, Kathy'nin üniversite profesörü olduğunu hatırladı ve genç kadına büyük babasını hiçbir şeyin bundan daha fazla mutlu edemeyeceğini söyledi. Kathy teşekkür etti, belli ki onu hatırlamasından etkilenmişti. Ve sen dedi Francesca'ya da, vakıftaki çalışmaların hakkında çok güzel şeyler duydum. Francesca elbisesini düzeltti. Bir yanı Johnny'nin o konuda hiçbir şey duymadığını söylüyordu ama o anda iş başında olan yanı o değildi. ''Teşekkür ederim Bay Fontaine'' dedi, zorla gülümsedi. ''Uğraşıyoruz işte.'' 11. Bölüm. Michael Corleone oturma odasının yerden tavana kadar olan pencerelerinin yanındaki granit bara 3 tane cam kadeh dizdi ve ikisine Strega doldurdu. Kendi kadehinin çoğu suydu ancak belli belirsiz bir sarılık verecek kadar içki koymuştu. Tom Johnny'yi içeri aldı. Johnny Michael dedi, kollarını yalvarır gibi ileri uzatmıştı. Eğer rolünü çaldıysam çok özür dilerim ben. Michael şişeyi Johnny'yi susturmaya yetecek bir hızla yerine koydu. Rol çalmak mı? Bugün senin büyük günün John. Öyle ifadesiz bir şekilde konuşmuştu ki sözlerinden bir anlam çıkarmak da imkansızdı, çıkarmamak da. İki adam sarıldılar. Michael başını salladı. Ailem olmasa muhtemelen çoğu yetişkin erkek gibi kendi doğum günümü unuturdum. Ama sen, bu onur, özür dilemesi gereken biri varsa o da benim. Ne için? Michael'ın kendi kusurunu kabullendiğini ifade eden omuz silkişi babasının hayali yankısı haline gelmişti. Gelip töreni izlemek isterdim ama bugün iş toplantılarıyla uğraşıp durdum. Hem de cumartesi günü. Korkunç. Johnny'nin sırtına vurdu. Kötülere tatil yok değil mi? Johnny Fontaine camın önüne gitti. Güzel manzara. Sanki hayatında hiç çatı katı görmemiş gibi odanın etrafında dolaştı. Benim sokaktan bu yüksekte böyle bir manzara olduğunu asla hayal edemezsin dedi. Hagen bu performansı kollarını kavuşturmuş, gözlerini kısmış olarak izliyordu. Şov dünyasındaki insanlar ve özellikle de Fontaine hakkında aşağılayıcı bir görüşü vardı. İnsan hafta içinde herhangi bir gece operaya gitse çok daha iyi sesler dinlerdi. Yine haftanın her gecesi Broadway dışı bir tiyatroda bile Johnny'den çok daha yetenekli aktörleri izlemek mümkündü. Dans etmek, espriler yapmak mı? Onun fikrine göre kendi küçük kızları da her iki konuda en az Johnny kadar iyiydi. Johnny serserinin biriydi. Problemleri başkaları tarafından çözülen sorumsuz bir çocuktu. Fazlasıyla sık olarak da bizzat Hagen çözüyordu. Fontaine'in o akademi ödülünü almasını sağlayan anlaşmaları Don Vito'nun emriyle o yapmıştı mesela. Yine de Tom Hagen'ın anlamadığı nedenlerle herkes Johnny Fontaine'e sanki önemli biriymiş gibi davranıyordu. Hatta Michael'ın bile bu adama karşı bir zaafı varmış gibiydi. Michael kadehlerini uzattı. ''Babam seninle gurur duyardı Johnny'' dedi. ''Çenta anne.'' Üçü birden kadeh tokuşturup içkileri içtiler. Michael ile Johnny karşılıklı ailelerini sordular. İkisi de boşanmış babalardı. Johnny'nin çevresinde bu yaygın bir durumdu ama Michael'ınkinde pek bilinmezdi. Boşanmış Katolik babalar. ''Ne sıklıkla görüyorsun onları?'' dedi Johnny. ''Anthony ve Mary'ydi değil mi?'' Michael otomatik olarak sık sık dedi. ''Elimden geldikçe gidiyorum. Onlar da okul tatillerinde geliyorlar.'' 4 Temmuz'dan beri gelmemişlerdi. Michael'ın kendi özel uçağı vardı ama yine de bir aydır Anthony bir okul gösterisinde Flower Drum songu söylediğinden beri Maine'e gitmemişti ve ona da geç kalmıştı. Bu güzel dedi Johnny çünkü çocuklarıyla vakit geçirmeyen bir adam. Kendini tuttu, çabucak kafasını kaşıdı ve içine düştüğü güç durum yüzünden suratını buruşturdu. Acı deneyimlerde öğrendim ki insan yanlarında olmayınca çok şey kaçırıyor. Sen de bilirsin. Bir şey demeye çalışmıyorum. Yani işte bir teselli olunca daha iyi oluyor. Kızım şimdi burada okuyor. Ve sadece... Juliet dedi Michael. Öyle duydum. Çok etkileyici. Rita nasıl dedi Johnny de. Onun adı geçince Michael'ın yüz hatları yumuşamıştı. Gayet iyi dedi. Sana selam söyledi. Johnny Tom Hagen'a dönüp şu adama bakın dedikten sonra yine Michael'a döndü. Ona deli oluyorsun değil mi? Ben anlarım. Tereciye tere satma dostum. Michael hafifçe kızarmıştı, kabullenir gibi kollarını kaldırdı. İnsan ne yapabilirdi ki? Johnny biliyordum dedi, sana demiştim değil mi? O dansöz bacakları ve kusursuz kemik yapısı, ne harika bir kızdır o. Senin adına sevindim. Margaret Duval kariyerinin büyük kısmını Johnny Fontaine'e borçluydu. Johnny ile tanıştığında şık bir revüdeki çıplak kızlardan biriydi sadece. Düzüşmekten sahiden hoşlanan, bacaklarını havaya kaldırarak dans eden bir Fransız kızıydı. Johnny onu bir şarkı hocasıyla bir araya getirmiş, tanıdığı başka düzgün insanlarla tanıştırmıştı. Kısa süre içinde kız Kasbah'ta kendi salonunu işletir olmuştu. Bu da Broadway şovu Cattle Call'da yan rollerden biri olan Fransız Madame'ı oynamasını sağlamıştı. Eleştirmenler gösteriden nefret etmişti ama yanan genel efsanesi oyunu sattırmış ve New Yorklu tiyatro züppelerinin şaşkın bakışları arasında kız bir Tony ödülü almıştı. Johnny ayrıca onu bazı filmlerinde de oynatmış, inaugural balosunda çok daha büyük yıldızların arasında yer almasını sağlamıştı. O sıralar Jimmy Shea ile yatmıyordu, o daha önce olmuştu. Yıllar içinde Johnny Rita'yı bazı dostlarıyla tanıştırmıştı. Tutucular anlayamazdı ama Johnny'nin çevresinde aynı kadınla yatmak dostları yakınlaştırırdı. Michael Corleone bir el işareti yaparak Johnny'yi kanepeye davet etti. Kendisi de yanındaki kulüp koltuğuna oturdu. Her ikisi de en yumuşak, en güzel İtalyan derileriyle kaplanmıştı. Hagen da barın yanındaki krom tabureye tünedi. ''Sahiden babanın benimle gurur duyacağını mı düşünüyorsun?'' dedi Johnny. ''Evet'' dedi Michael. ''Ben çocukken törene çok götürmüştü. Her zaman yürüyüşe katılan büyük isimleri gösterir ve insanın Amerika'da canı ne isterse olabileceğini söylerdi. Christoph Kolomb buraya gelip düşlerin sahne koya konacağı kadar büyük bir yer bulmuştu. Yeni bir dünya.'' ''Christoph Kolomb buraya hiç adım atmadı.'' diye ağzından kaçırdı Johnny. ''Teknik olarak yani.'' ''Ama şey, ne demek istediğini anlıyorum ve kesinlikle görüşüne katılıyorum.'' Hagen derin bir iç geçirdi. ''Babamın görüşüne.'' dedi Michael. Johnny saygısızlık etmek istemedim diye mırıldandı. ''Sana nasıl yardımcı olabilirim John, bu büyük gününde?'' ''Sanırım gazeteleri görmüşsündür ha?'' dedi Johnny. ''Vaftiz babasının oğlunun gözünün içine bakıyordu doğruca.'' Michael Corleone ayaklarının altındaki mermer zemin kadar donuklaşmıştı. ''Yani demek istediğim onların hiçbiri, yani şu kan emiciler, bilirsin ya, bilirsin sen, değil mi Mike? Nasıl uydurduklarını, nasıl etrafından dolanıp...'' Michael gözünü bile kırpmıyordu. Johnny başını öne eğdi, bir süre başını salladı ve öylece kaldı. ''Demek istediğim'' diye başladı. ''Ben her şeyin tüm sorumluluğunu üstleniyorum. Bir sürü hata yaptım, bir sürü, özellikle de para konusunda.'' ''Sen ve ailen, vaftiz babam benim için büyük bir akıl kaynağı oldunuz diyebilirsin. Bu seni de kapsıyor Tom. Benim gibi bir adam için büyük fırsatlarım oldu.'' Sonunda kafasını kaldırdı. ''Uzun lafın kısası şu'' dedi. ''Senin Tahoe'daki kumarhanenin hisselerini buna mecbur kalmadan önce satmam lazım. Böyle bir şey bir daha ele geçmeyebilir ve seninle açık konuşmam gerekirse bu yatırımdan her ay büyük para yapabilirim. Ama satıp çabucak nakde dönüştürmek istiyorum. Yani bütün her şey konuşulup yapıldıktan sonra bence herkes açısından en iyisi. Sanki en iyisi buymuş gibi geliyor. Satmak.'' Michael işaret ve ortak parmaklarını dudaklarında gezdirdi. Fontaine'e göre bu pekala tabanca patlaması da olabilirdi. ''Kafam karıştı'' dedi Michael. ''Bulutlar şatosundaki hisselerini satmak için benden izin mi istiyorsun?'' Fontaine omuz silkti. Bu bir yatırım John. Tıpkı diğer yatırımların gibi sadece iş seni temin ederim. Çünkü eğer sen istersen sana ve ailene duyduğum sadakat nedeniyle şu kovboy piçlerle mücadele edeceğim. Bu tamamen sana kalmış John. Johnny bu cevabı beklemiyordu. O işleri konuşarak çözen biriydi ve karşısında kendisinin tam zıt kutbunda olan biri vardı. Johnny kanepede öne eğilerek konuşmaya devam etti. Sana karşı dürüst olacağım. Acaba Jimmy Shea bazı ipleri benim için çeker mi anlamaya çalıştım. Şu şans oyunları komisyonunda ama. Önce onlara mı gittin? Ben onlara hiç gitmedim Mike. O nankör İrlandalı pislikler. Hakaret etmiyorum Tom ama gözleri kör olsun onların. Hagen hakaret olarak kabul etmediğini gösterircesine ellerini kaldırdı. Onlar için harcadığım onca çabadan sonra dedi Johnny. İstediğim ilk ve tek şeydi bu. Yani ben B planıyım. Bana gelmen B planı öyle mi? Hayır tanrım hayır. Fontaine kızardığını hissedebiliyordu. A planı hisselerimi elimde tutmakta herhangi bir yolla. Şans oyunları komisyonu ilk başta seninle de ilgili bir sorunla karşıma çıktığında hemen sana koşmak mantıklı gelmedi. Eğer işleri bozduysam bütün kalbimle özür dilerim. Bu konuda seninle konuşmak istedim ama sana ulaşamadım. Tom da buna tanıklık edebilir. Benim de sözleşmeli işlerim vardı. İlk kez karşılıklı konuşma fırsatımız oluyor. Michael yine babasının hayaleti gibi kendini kısmını kabullenip omuz silkti. Benim korktuğum dedi Johnny. Eğer hisseleri satmazsam sırf gazetede adlarını görmek için işin peşini bırakmayacakları. Bu herifler politikacı. Bir yalanı yeterince yüksek sesle ve sık sık tekrarlarlarsa halkın inanacağını düşünüyorlar. Ve gazetelerde suçlamaları birinci sayfadan basıyorlar. Ama altından bir şey çıkmayınca sadece oturup seyrediyorlar. Bir de mizah sayfasının kenarında 3-5 satırla söz ediyorlar. Benim düşünebildiğim kadarıyla sorun şu. Eğer hisselerimi satarsam soruşturma duracak. Ama aynı zamanda o piçlerin yaydığı yalanı da doğrulamış gibi görüneceğim. Konu başlıklardan düşünce herkesin unutacağını düşünmem lazım. Ama yine de sanki bir şeyleri kabullenmişim gibi görünme riskim olacak. Soruşturmaya devam edecekler ve... Michael gözlerini kapatıp durması için elini kaldırdı. Johnny durdu. Bazı şeylerin dile getirilmeden bırakılması daha iyiydi. Michael kusura bakma ama dedi anlamadığım bir şey var. Çoğu insan anlamadığı bir şeyi konuşurken tavana ya da uzaklara bakardı. Michael ise doğrudan Johnny'ye dikmişti gözlerini. Para senin için sorun mu? Bu nasıl mümkün olabilir? Johnny kaşlarını çattı. Nasıl mümkün olabilir? İnanmayacağın kadar masrafım var. Son konser turnemde 40 kişilik bir orkestra götürmek zorunda kaldık. Bu da yemek ve otel masraflarının yanı sıra kamyonlar, ekip, gezici bir sekreter ve hatta inanabiliyor musun Tom? Bir avukat da götürmeyi gerektirdi. Sırf diğer görevler doğru dürüst çalışıyor mu onu kontrol etsin diye tuttuğumuz adama bir gecede ödediğimiz parayı duysanız aklınız durur. Konserler harikaydı ve tahtaya vurayım plaklarım satıyor. Ama satılan her konser biletinden, her plaktan bana gelene kadar pay alan pek çok insan var. Sonra bir de şu vergiler var. Eğer geliri tam olarak göstermezsen, şeker amca pek de o kadar şeker olmuyor. Geriye ne kaldıysa ondan da Palm Springs ve Vegas'taki evlerin masraflarını ödüyorum. Çocukların bir sürü masrafı var. Üniversite eğitimi de pek ucuz sayılmaz bu arada. Ödeyebiliyorum ama ödemek pahalıya mal oluyor. Sonra bir de sürekli kamuoyunun gözünün önünde olmak var. Ün tek başına para getirmiyor, ünü beslemek gerekiyor. Bu da menajerler, halkla ilişkilerciler, güvenlik, vale, giysiler, arabalar, her fırsatta alınması gereken hediyeler anlamına geliyor. Bir de ortadan kaybolan bir muhasebecim var. Onun da üstüne seninki gibi her şeyime göz dikmiş bir eski karım var. Üstelik ben de bunu üçle çarpmak gerekiyor. Yine de şikayet ediyor değilim. İnan bana ben memnunum. Her şeye rağmen işler tıkırında ama sen sordun. Michael ve Tom bakıştılar. Michael ortadan kaybolan dedin dedi. Şu herif mi? Tropiklerde bir yerde Mai Tai içiyordur bahse girerim. Ve bahse mi girersin dedi Hagen. Johnny arkasına dön. Pardon seninle mi konuşuyordum? Tom yeni bir sigara yaktı. Geçen yıl tahmini kumar borcu ne kadardı Johnny? Çünkü seninle konuştuğumun farkında değildim. Johnny dönüp Michael'a baktı. Michael'ın yüzü yine buz gibi olmuştu. Ne demek istediğini anlıyorum avukat dedi Johnny. Ama ben senden epey ilerideyim. Bütün o işleri kestirip attım. Bir süre için dokunduğum her şey, dostumuz başkan için harcadığım çabalar dahil ama aynı zamanda yaptığım plaklar, filmler, yatırımlarım, her şey ama her şey altın oluyordu. İnsan durumu böyleyken çeşitli top oyunlarında ve dövüşlerde şansını denemek istiyor. Şansım dönmeye başlayınca bütün o risklerden vazgeçtim. Seni ilgilendirmez aslında ama sordun diye anlattım. Michael Johnny'ye sigara tuttu. Johnny bir yıl önce doktorunun tavsiyesiyle sigarayı bırakmıştı. Pipoları da ama yine de bir tane aldı. Michael sigarayı yakarken Tom'la mali durumun hakkında endişelenmemizin nedeni de eğer Tahoe'daki hisselerini satarsan beklediğin parayı alamaman ihtimali. Aslında ilk yatırdığın tutarı veya ona yakın bir şeyi geri alman söz konusu değil. Şaka yapıyorsun herhalde. O iş kahrolası bir altın madeni, bir darphane. John, özel bir işletmenin bazen şirketin ana gelir akışıyla çok az ilgisi olduğunu ilk defa fark ediyor olamazsın. Michael külünü ayaklı bir tabloya atıp babasının o elimden bir şey gelmez hareketiyle omuz silkti. Halka açık hisselerde daha da kötüdür. Güldü. Şimdi bunda bir dolap var diye düşünüyorsun değil mi? Wall Street'te senin Nevada'daki yatırımını kurtaracak biri yoktur John. Fontaine Michael'ın her sözüyle işkence çekiyormuş gibiydi. Hayatında bir sigarayı bundan daha çabuk bitirdiğini hatırlamıyordu. İlk yatırdığım paraya yakın bir şey alamayacak mıyım demeyi başardı sonunda. Buna inanmakta zorluk çekiyorum. Çünkü o tamamen yeni bir yatırım dedi Michael. Yeni yatırımların eskilerde olmayan çeşitli masrafları olur. Ayrıca kötü tanıtım meselesi var. Avukat ücretleri var. O yüzden hayır alamazsın. Hagan'a baktı. Ona yakın bir şey de alamazsın. Johnny başını salladı kabullendi. Bütün vücudu büzülmüş gibiydi. Tom Hagan gülüşünü bastırdı. Johnny ceketinin cebinden kızından almış olduğu aspirin şişesini çıkarıp Michael'ın su verme önerisini de reddederek ağzına 4 aspirin attı ve kuru kuru yuttu. Bir sigara daha içerim ama dedi. Varsa tabii. Michael Johnny'ye paketi attı. İyi dileklerimle dedi. Ama gitmeden önce anlamanı istediğim bir şey daha var dedi sonra. Bulutlar şatosundaki hissen daha önce de dediğim gibi senin meselendir. Ama senin film şirketindeki bize ait hisseler, onlar benimdir. Bir ekseriyet hissesi aslında kağıt üzerinde tamamı görünmüyordu. Olduğunu belirtmeye gerek duymamıştı. Johnny kaşlarını çattı. Bundan niye mutsuzluk duyduğunu anlamadım. Neredeyse son birkaç yıldır para koyduğumuz bütün filmler tamam herhangi bir ödül alamadılar. Ama günün standartlarına göre pekala iyi iş yaptılar. Geçen sene Hollywood prodüksiyonlarının son 50 yıl içindeki en kötü senesiydi. Televizyon ve diğer her şey yüzünden. Film işinde o eski parlak günlerdeki kârları bir daha görür müsün bilemiyorum. Michael ve Hagan bakıştılar. Ben kârdan söz etmiyorum John. Michael gülümsedi. Tebessümü gözündeki ifadeye birebir uyuyordu. Her ikisi de az sonra şahmat demeye hazırlanan bir adama aitti. Kontrolden söz ediyorum. 15. ayrımın sonu. Sayfa 154.